Ayrım 14, sayfa 140. 4. Derneğin genişleme çabaları. Dernek kuruluş izninin altında bulunan tarihten 3 gün sonra 12 Aralık 1919 tarihiyle o sırada Sivas'ta bulunan Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti Başkanı Mustafa Kemal Paşa'ya hitaben gönderdiği yazıda "Muhterem ve mübeccel kardeşlerimiz, sizleri kendimize rehber edinerek Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti adıyla bir dernek kurduk. Nizamnamemizi takdim ile övünüyoruz" demektedir. Mektubun resmi üsluptan farklı bir iştenlikle kaleme alınmasının nedeni, Mustafa Kemal Paşa'nın Sivas Kongresi ve sonrası günlerinde bu kentte Reşit Paşa ile olan yakınlığı olabilir. Mektupta derneğin 16 kişilik bir yönetim kurulu bulunduğu, bütün kadınları derneğin doğal üyesi saydıkları ve bir taraftan da üye kaydettikleri, birkaç günlük bir çalışmayla 800'den fazla üye yazdıkları, pek yakın bir zamanda Sivas'ta üyeleri olmayan hiçbir kadının kalmayacağı gibi bütün Anadolu'daki hemşirelerinin de her ilde birer bağımsız dernek kurarak kendilerine katacaklarını kuvvetle umdukları anlatılarak, "Maksat vatanın müdafaasıdır. Biz hemşirelerinizle, siz kardeşlerinizle beraber olacağız yahut beraber yaşamak hakkını kazanacağız. Ve bugünden itibaren cemiyetimiz muhterem kardeşlerimizin vatanla ilgili her emirlerini yerine getirmekte bir dakika tereddüt etmeyerek hazır olduğumuzu arz ile bizleri vazifemizde cesaretlendirecek manevi yardımlarınızı daima bekleyerek sonsuz hürmetlerimizin kabulünü dileriz" denilmektedir. Bu mektubun altında 4 kişilik kuruculardan başka üyeler Neyire, Ayşe, Nuriye, Makbule, Tac-ül-Rical, Behire, Memduha, Kamer, Şerife, Ferruh, Safiye, Ayşe Şuhude imzaları da vardır. O sırada Sivas'ta bulunan heyeti temsiliye adına Mustafa Kemal imzasıyla Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne gönderilen 13 Aralık 1919 tarihli yazıdan anlaşıldığına göre, derneğin tüzük ve buna eklenmiş bulunan tertemiz yazısı heyeti temsiliyede okunmuş ve heyecan yaratmıştır. Mustafa Kemal Paşa, Anadolu'nun bilhassa pek büyük inkılaplara muhtaç olan kadınlık hayatında gelecekte pek büyük ilerleme ve uyanış eserleri vaat eden ve bu takdire değer teşebbüs, memleketin her türlü selamet ve saadetini gaye edinmiş olan heyetimizin şükranını hakkıyla gerektirdi demektedir. Mustafa Kemal, muhtemelen heyeti temsiliyenin görüşlerini de paylaşarak bu girişimlerin bütün dünya gözünde, özellikle Avrupa'nın Türkiye'ye muhalif olan kamuoyu karşısında geleceğin asri bir Türkiye'sine vücut verecek olan milli kabiliyeti kanıtlayacağından, vatani ve milli menfaatlerde hanımefendilerin de ruhi ve fikri ortaklığının memleketin övünç sebebi olduğundan söz etmektedir. Fazilet ve fedakarlık gibi meziyetlerin manevi ve ahlaki sahipleri arasında kadınlığın ve ona ait hissiyatın pek büyük bir mevki olduğuna göre, hanımlarımızın milli mesaide metanet ve ciddiyetle ilerlemeleri, erkekler için teşvik vesilesi ve gelecek nesiller için de misal numunesi olacaktır, diyen Mustafa Kemal, bu konuyu bütün müdafaa-i hukuk cemiyetlerine yayarak, bütün Türk hanımlarının da aynı hamiyet eserlerini göstermeye davet etmeyi uygun bulduklarını haber vermektedir. Derneğe her türlü yardımı yapmaya da söz vermektedir. Baykal, sayfa 4, Atatürk'ün Bütün Eserleri, cilt 5, sayfa 363. Derneğin çalışmalardan heyeti temsiliyeyi sürekli haberdar ettiği, heyeti temsiliyenin bunlara teşekkür ettiği, heyeti temsiliyenin ayrıca Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti şubeleri heyet merkeziyelerine yolladığı telgrafların bir örneğini de muhtemelen Sivas Valiliği ve Sivas Heyeti Merkeziyesi aracılığı ile bu derneğe gönderdiği yayımlanan belgelerden anlaşılmaktadır. Baykal, sayfa 6-19. Böylece dernek, Kurtuluş Savaşı'nın başlarında Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Derneği'nin bir şubesi gibi işlem görmektedir. Başkanın 13 Mart 1920 tarihli çağrısından derneğin yönetim kurulu toplantılarını valinin ikametgahında yaptığı anlaşılmaktadır. Baykal, sayfa 70. Bir derneğin toplantısını valilik evinde yapması Türkiye'de pek alışılmış bir durum değildir. Ancak bunun o yıllara ilişkin anlaşılabilecek nedenleri vardır. Birinci olarak yönetimle dernek arasında tam bir amaç birliği bulunmaktadır. Vatanı kurtarmak. İkinci olarak da dernek başkanı valinin eşidir ve yönetim kurulunu kendi evinde toplantıya çağırmaktadır. Bundan sonra başkan ve yazmanın imzasını taşıyan 18 Aralık 1919 tarihli ve Atufetli Efendim Hazretleri diye başlayıp illere ve ilçelere gönderilen yazıda, Mustafa Kemal'e gönderilen yazıdaki bilgiler tekrarlandıktan sonra o yönetim birimine bağlı yerlerdeki kadınlar da bu hamiyet eserine katılmaya çağrılmakta, milli işlerde metanet ve ciddiyetle çalışacak olan derneğin orada da bir an önce kurulmasının emredilmesi ve kurulacak bu derneklerin çalışmakta olduklarına ilişkin müjdeyi bekledikleri saygıyla bildirilmektedir. Baykal, sayfa 5. Böylece derneğin Anadolu'da henüz devlet olamamış ancak devlet yetkililerinin önemli bir bölümünü ele geçirmiş Müdafaa-i Hukuk Cemiyeti önderliğinin teşviki ve hatta emirleriyle genişlemek istediği anlaşılmaktadır. Bunda yadırganacak bir husus yoktur. Böyle bir durum derneğin aşağıdan değil yukarıdan kurulduğunu kanıtlamayacağı gibi tersine yukarısının İtilaf Devletleri ve İstanbul Hükümeti olduğu hesaba katılır ve müdafaa-i hukukun da buna muhalefet eden ve aşağıdan gelen bir halk hareketi olduğu düşünülürse derneğin aşağıdan geldiği kabul edilecektir. İlk örgütlenme çağrısının olumlu sonuçlar verdiğini aşağıda göreceğiz. Ancak henüz sonuç alınamayan yerlerde doğrudan doğruya kadınlara hitap ettiği hanımefendi hitabından anlaşılan 24 Nisan 1920 tarihli yazıda 5 ay önce Sivas'ta kurulan derneğin amaçları anlatılmıştır. Tüzüğünün ekli olarak gönderildiği belirtildikten sonra şimdi sizden ricamız kazanızda, nahiyenizde, aynı maksada hizmet etmek üzere bir cemiyet kurunuz. Anadolu'nun en küçük bir köyüne kadar bütün Türk kadınlarının birleştiğini, beraber çalıştığını gösterelim denilmiştir. İstanbul'un işgali ve damat Ferit Paşa'nın İngilizler hesabına para ile çalışan biri olduğu bildirilmiş, biz de aldığımız havadisleri size bildiririz. Siz de kazanızdaki bütün hanımları anlatırsınız denilerek, işte bunu anlatmak için bir cemiyet kurmak gerekir öğüdü verilmiştir. Derneğin bir an önce kurulup yönetim kurulu üyelerinin adlarının bildirilmesi istenmiştir. Kazanızda, nahiyenizde ibaresinden yazının hem ilçelere hem bucaklara hitaben yazıldığı anlaşılmaktadır. Cahit Çaka, sayfa 48. 5. Derneğin protesto yazıları. Dernek, 27 Aralık 1919'dan beri Ankara'da bulunan Mustafa Kemal Paşa'ya yazdığı 3 Ocak 1920 tarihli yazıda, Kilis sokaklarında Fransız kumandanın astığı bildiriyi İtilaf Devletleri'nin İstanbul siyasi temsilcileri nezdinde protesto ettiğini, İstanbul Bakanlar Kurulu'nu da bu konuda ciddi girişimlere davet ettiğini haber vermiştir. Baykal, sayfa 6. Mustafa Kemal buna ertesi gün 4 Ocak 1920'de yanıt vererek heyeti temsiliye adına şükranlarını bildirmiştir. Yanıtta dernek Türk kadınına, Müslüman kadınına özgü olan yüce vatanseverlik duyguları ile yüce insanlık şefkatinin bereketli kaynağı olarak nitelendirilmektedir. Mustafa Kemal Paşa, millet böyle kız kardeşlerini kutsal birliğin öncüsü görmekle meşru mücadelesinde azim ve imanının bir kat daha sağlamlaştığını da eklemektedir. Baykal, sayfa 6. Osmanlı Matbuat Cemiyeti'ne bazı gazetelerin yayınlarını kınayan Telgraf, 2 Şubat 1920 tarihli bu yazıda, 2-3 gazetenin bugün Osmanlı milletini birliğe çağırarak memleketi kurtarmak için yurtseverce öğütler vermek yerine bozguncu yayında bulundukları bildirilerek onlar kadın kalbiyle lanetlenmiştir. Yazıda milleti iddiaçı itilafçı olarak ayırmanın yanlış ve zararlı, ister itilafçı ister iddiaçı olsun memleketini seven herkesin bu memleketin evladı olduğu anlatılarak bu yayınların Anadolu'nun duygularına tercüman olamayacağı yazılmıştır. Birinci Dünya Savaşı'nda Anadolu kadınlarının katlandıkları sıkıntılara değinilmiş, bugün de bu kişilerin kadınları kocalarıyla zenginlik içinde zevk ve sefa içinde yaşarken Anadolu kadınlarının erkekleriyle beraber kanlarını da feda etmeye azmettiği bildirilmiş, bu yayınlara devam ettikleri takdirde bu gazeteleri boykot edecekleri ve memlekete sokmayacakları ihtar edilmiştir. İrade-i Milliye Sayı 21 19-1-1920 Anadolu'dan acıklı bir sada. Hakimiyet-i Milliye Sayı 6 2-2-1920 Sayfa 4 Anadolu'dan acıklı bir sada. Kaplan ve devamı 216-219. Padişaha, hükümete, İçişleri Bakanlığı'na. Padişaha çekilen 28 Kasım 1919 günü telgrafta mütarekeden sonra yurdun uğradığı saldırıdan büyük üzüntü duyulduğu, İtilaf Devletleri temsilcilerine yapılan başvurulardan bir sonuç alınamadığı bildirilmiş. Hükümetin de bu girişimi destekleyerek amaçlarının bir an öncesi gerçekleşmesi için emir vermesi istenmiştir. Baykal, sayfa 20. Sadrazama ve İçişleri Bakanlığı'na çekilen aynı anlamdaki telgrafın tarihi de 28 Kasım 1919'dur. Yazıda Sivas İslam kadınlarının o gün toplandıkları anlatılarak bize ümit verecek cevabi emirlerinizi bekliyoruz denilmiştir. Ercüment Hasıroğlu, Milli Mücadele'de Sivas'ta toplanan Kadınlar Kongresi, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 2, Kasım 1967, Sayfa 16-19, Sivas Valiliği'nin İçişleri Bakanlığı'na, İçişleri Bakanlığı'nın Başbakanlığa yazıları ile birlikte, Baykal, Sayfa 22. Sadrazamı ve İçişleri Bakanlığı'na çekilen aynı anlamdaki telgrafın tarihi de 28 Kasım 1919'dur. Yazıda Sivas İslam kadınlarının o gün toplandıkları anlatılarak bize ümit verecek cevabi emirlerinizi bekliyoruz denilmiştir. İstanbul'da Amerika, İngiltere, Fransa ve İtalya siyasi temsilciliklerine çekilen 28 Kasım 1919 tarihli telgrafta da bugüne kadar medeni Avrupa ve Amerika kamuoyunun Türkiye'de işlenen facialara önem vermediği, İzmir bölgesinde aç susuz kalmış olan göçmenlerin yerlerine dönemediği, Fransızların güneyde bazı kentleri işgal ederek bu cinayetlerde teşvikçi oldukları anlatılmıştır. Biz, İslam kadınları, erkeklerimizle bir safta vatanımızı, istiklalimizi, din ve namusumuzu korumak ve savunmak için her türlü fedakarlığı kabule yemin ettik denildikten sonra, Avrupa ve Amerika kendi milletlerini de şaibe altında bırakacak bu büyük badireye sebep olmadan hak ve adaletin gereğini yapacaktır diye eklenmiştir. Telgrafın altında Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti üyeleri imzası vardır. Baykal, sayfa 21. Aynı siyasi temsilciliklere gönderilen 24 Aralık 1919 tarihli telgrafta Kilis'te Fransız komutanının halka yayımladığı bildirinin sureti iletilerek Batı medeniyetinin henüz bizim bilmediğimiz yeni bir işgal usulü ve idaresi bundan ibaretse bu durumun bütün dünyaya ilan edilmesi rica, aksi halde Avrupa ve Amerika'nın hür ve medeni tanıdığımız milletlerin nezdinde sözü geçen bildiriyi şiddetle protesto ederiz denilmiştir. Bildirinin altında genel başkanın ve yazmanın imzaları vardır. İradi Milliye, Sayı 20, 12-1-1920, Baykal, Sayfa 24. Kilis Fransız İşgal Kuvvetleri Kumandanı'nın yayımladığı bildiride şu hususlar vardır. 1. Üzerinde revolver bulunan bir adamın sorgusuz kurşuna dizileceği. 2. Bir karışıklık sırasında telef olacak veya yaralanacak bir Fransız erine karşılık yerliden iki adamın kurşuna dizileceği ve bunların kura ile seçileceği. 3. Osmanlı hükümet memurlarının idare hakkı ve hakimiyetinin kaldırıldığı. Başkan ve yazmanın adıyla 24 Kasım 1919'da İçişleri Bakanlığı'na gönderilen yazıda da Maraş'ta Fransız İşgal Kuvvetleri Kumandanı'nın yayımladığı bildiri anlatılarak bu emrin geri aldırılması için girişimde bulunulması istenmiştir. Telgrafta şöyle bir açıklama da yer almaktadır. Aksi takdirde milli vazifemizin bütün icaplarıyla zorunlu olarak yerine getirileceğini arz ederiz. İrade-i Milliye, Sayı 20, 12-1-1920, Baykal, Sayfa 23. Mustafa Kemal, heyeti temsiliye adına Ankara'dan Sivas'ta Anadolu Kadınları Müdafaa-i Vatan Cemiyeti'ne hitaben gönderdiği 4 Ocak 1920 günlü yazıda, Fransızların Adana'da İslam halka reva gördükleri zulümlerden ötürü İtilaf Devletleri temsilcileri nezdindeki protesto yazısını öğrendiğini belirterek, Türk kadınına, Müslüman hanımına has olan asil vatani hissiyat ile yüksek insani şefkatin bereketle yayılmasının kaynağı olan cemiyetinize heyet-i temsiliyemiz şükran ve minnettarlığını arz eyler. Millet, böyle kız kardeşlerini mukaddes birliğinin öncüsü görmekle, meşru mücahidesinde azim ve imanının bir kat daha sağlamlık bulduğunu idrakle mesuttur demektedir. Atatürk'ün Bütün Eserleri, Cilt 6, Sayfa 64. 6. İzmir konusunda çekilen telgraflar. Dernek 8 Ocak 1920 günü İstanbul'da Halide Edip'e eşi Hilali Ahmer Genel Yazmanı Adnan Bey aracılığıyla başvurarak daha önce derneğin çalışmalarıyla ilgili İradi Milliye'nin ilgili sayılarından gönderildiğini, şimdi de dernek adına kendilerinden bir istekleri bulunduğunu anlatarak, Amerika ve Fransa Cumhurbaşkanlarının eşleriyle İngiltere ve İtalya kraliçelerine ve Amerikan Senatosu'na telgraf çekmek istediklerini bildirmiş, bu düşünceyi yerinde bulup bulmadığını ve oralarda telgraf çekilecek kadın derneklerini sormuştur. Dernek Halide Edip Hanım'ın aydın düşüncelerinden daima yararlanmak istediğini de bildirmektedir. Halide Edip'ten nasıl bir yanıt geldiği belirsizdir ancak dernek 17 Ocak 1920 günü daha geniş bir çevreye telgraflar çekmiştir. Protesto konusu İzmir'in Yunanistan'a bağlanması hazırlıklarıdır. İstanbul'da Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya siyasi temsilciliklerine çekilen telgrafta Uluslararası İnceleme Kurulu'nun raporlarına rağmen İzmir'de Yunan zulümlerine devam edildiği, buna artık tahammülün kalmadığı anlatılmakta ve ya insanca yaşamak yahut ölüm denildikten sonra zulümlerin devam etmesi halinde kadın ve erkekten oluşan bütün kitlenin her türlü vasıtaya başvuracağı, bundan doğan bütün sorumluluğun işgali kararlaştıran ve düzenleyenlere ait olacağı, belki bir yüzyıl daha bütün milletlerin barış ve sükun yüzü görmeyeceği hatırlatılmaktadır. Buna sebep olanlar tarihten, vicdan azabından yakalarını nasıl kurtaracaktır diye sorulmaktadır. İzmir'in hemen Türkiye'ye geri verilmesini isteyen yazıda, milletlerine bu gerçekleri anlatmak için siyasi temsilcilere vekalet verildiği belirtilmektedir. Bildirinin altında yalnızca derneğin adı vardır. Baykal, sayfa 28. Fransa Cumhurbaşkanı Poincaré'nin eşine çekilen Ocak 1920 tarihli telgrafta Anadolu kadınlarından Fransa kadınlarına seslenilerek onlardan kadınlığın gereği olan davranışlarda bulunulması istenmektedir. Yazıya göre, kadın kalbi haksızlığa razı olamaz. Kadınların elleri gibi kalpleri de yumuşaktır. Kocalarını uyaracak, yapılan haksızlıkları tamir ettirecek onlardır. Anadolu'nun İslam kadınları, madamları bu vicdan görevini yapmaya davet etmektedir. Yazıda savaşın İngiltere, Fransa ve İtalya'ya karşı değil, boğazlarda gözü olan Rusya'ya karşı ilan edildiği de bildirilerek, araya Rusya girince millet de hükümetin arkasından gitti, savunulması yapılmaktadır. İradi Milliye, sayı 23, 2-2-1920, sayfa 2, Baykal, sayfa 30. Amerikan Cumhurbaşkanı Wilson'ın eşine yazılan 17 Ocak 1920 tarihli mektupta da Başkan Wilson hakkında olumlu görüşler ve övgüler sıralanarak, Mondros Ateşkes Anlaşması'nın onun görüşlerine uygun olarak imzalandığı, oysa bu anlaşmaya uyulmayarak Türkiye'nin yer yer işgal edildiği bildirilmekte, Türkiye'nin hakkını eşine karşı savunması için kendisine vekalet verildiği yazılmaktadır. Baykal, sayfa 32. Leyla Kaplan, Milli Mücadele Döneminde Kadın Cemiyetleri, Kastamonu'da ilk kadın mitinginin, sayfa 92. Aynı tarihle Amerikan Senatosu'na da bir telgraf gönderilerek, Wilson ilkelerini alkışlayarak kabul edip de şimdi de bunların infazını temin edememekle ne yapmış oluyorsunuz diye sorulmakta, Anadolu Türk kadınları olarak Senato'dan Türkiye'deki işgallere son verilmesi istenmektedir. Aksi halde Türk halkının savaşa atılacağı ve çıkacak sonuçtan Amerika'nın sorumlu olacağı tehdidinde bulunulmaktadır. Baykal, sayfa 33. İstanbul ve Boğazların Türklerden alınacağı ile ilgili tasarısına karşı İngiliz Başbakanı Lloyd George'a 18 Ocak 1920 tarihiyle çekilen telgrafta bunu işitmeye bile tahammül edemeyecekleri bildirilerek bütün milleti rencide edecek ve galeyana getirecek bu tür sözlerden kaçınılması ihtar edilmektedir. Leyla Kaplan, Milli Mücadele Döneminde Kadın Cemiyetleri, Kastamonu'da ilk kadın mitinginin, sayfa 90. Bu bilgi Baykal'ın kitabında yoktur. Hakimiyet-i Milliye, derneğin Kilis'teki Fransız İşgal Komandanı'nın yayımladığı bildiri üzerine İtilaf Devletleri temsilcilerine ve sadaret makamı ile dahiliye nezaretine çektiği protesto telgrafını yayımlarken, hanımlarımızın gittikçe vatanın mukadderatına daha yakından alakadar olmaya başladıklarını gösteren bu vatanseverce teşebbüslerini takdir ve tebrik ederiz diye yazmıştır. Hakimiyet-i Milliye, sayı 5, 25-1-1920, sayfa 1, Anadolu hanımlarının vatanperverce teşebbüsleri. 7. Sadrazamlığa ve İçişleri Bakanlığı'na ikinci başvuru. Maraş'ta çarpışmalar bütün şiddetiyle devam ederken 1 Şubat 1920 günü Sivas kadınlarını yeniden toplayan dernek, Sadrazamlığa ve İçişleri Bakanlığı'na yazısında kadınların bile artık bu adaletsizliğe dayanamayacağını, bıçağın kemiğe dayandığını, 4 günlük mesafede olan Maraş'ın Sivas'ın ayağı olduğunu ve onun acısını duymayacak kadar hissiz bir millet olmadıklarını hatırlatarak şöyle denmektedir. Muhterem valimize de söyledik. Hatırı için birkaç gün sabredeceğiz. Erkeklerimizle beraber Maraş'ta din kardeşlerimizi kurtarmak için biz de gideceğiz. Anadolu kadınları memleketimizin müdafası için erkeklerimizle olmaya yemin ettik. Bu haksız işgallerin önüne siyasetle geçemeyecekseniz söyleyiniz. Biz başımızın çaresini kendimiz görelim. Türk ve Müslümanlığın şeref ve haysiyeti namına size yalvarıyoruz. Bizi tatmin edecek cevap veriniz. Maraş'taki din kardeşlerimizi kurtarınız. Sözle değil, fiiliyatıyla gösteriniz. Baykal, sayfa 35. Bu ifadelerden Sivas kadınlarının Maraş'la çarpışan Türklere katılmak üzere harekete geçtikleri, bunun için valiliğe başvurdukları sonucu çıkmaktadır. Ya da kararlılıklarını anlatmak için bu ifadeleri kullanmışlardır. Bu telgrafı 4 Şubat 1920 tarihli bir yazıyla ve Sivas Valiliği aracılığı ile yanıtlayan Ali Rıza Paşa hükümetinin İçişleri Bakanı Mehmet Şerif Bey, "Benim üzüntülerime katılarak gösterilen insanlık eserinden cidden duygulandım." demektedir. Cahit Çaka, sayfa 54. Leyla Kaplan, Milli Mücadele Döneminde Kadın Cemiyetleri, Kastamonu'da İlk Kadın Mitinginin, sayfa 87. Kaplan bu yanıtı aynı makamlara yazılan 24 Aralık 1919 tarihli telgrafa yanıt olarak gösteriyorsa da yanıtın bu son telgraf üzerine verilmiş olması akla yakındır. Aynı gün İstanbul'daki Amerika, İngiltere, Fransa, İtalya siyasi temsilcilerine çekilen telgrafla da Maraş'taki saldırılar sert bir dille protesto edilmiş, "Mütareke şartlarına asla uymadınız, her gün zavallı milletimize bir darbe vurdunuz, şerefle ölen Maraşlı kardeşlerimizi biz tarihin parlak sayfalarına defnediyoruz, fakat siz bu şaibeli sayfaları tarihinize kaydettirdiğinizden dolayı sizi telin edecek gelecek nesillerinizden korkmuyor musunuz?" denilmiştir. Baykal, sayfa 36. 8. Barış şartları konusunda Senato'ya ve Mebuslar Meclisi'ne. Dernek, İstanbul'da Senato ve Mebusan'a çektiği 21 Şubat 1920 tarihli bir telgrafta da yaklaştığını umut ettiği barış şartları için tavsiyelerde bulunmuştur. Buna göre, Ateşkes Antlaşması'nın imzalanmasıyla Türkiye'de kalan yerlerde yapılan işgaller kabul edilmeyecektir. Dernek, meclis fes olduktan sonra doğan boşlukta bir meşrutiyet varlığı olarak doğmuştur, işgalleri protesto etmiştir ve bundan sonra da etmeye devam edecektir. Şimdi artık millet temsilcilerinden oluşan meclis toplandığına göre ondan gelecek emirler yerine getirilecektir. Meclis, hakka dayanarak iş görmeli, bir takım ihtiraslara kapılarak zıtlık ve tartışma ile vakit geçirmeyerek milletin güvenine layık olduğunu göstermelidir. Dernek, meclis ve onun hükümetinden 3 istekte bulunmaktadır. 1. Milli felaketimize sebep olan şahısların, İttihat ve Terakki ileri gelenleri kastediliyor. 2. Milli felaketin devamına sebep olanların, Damat Ferit hükümeti mensupları kastediliyor. 3. Halen yoksul halkın kanını emen vurguncuların bir an önce cezalandırılması için adalete teslim edilmesi. Baykal, sayfa 36.